Kitabın adı Ölüm Tanığı. Yazarı Nora Roberts. 7. Ayrım. 3. Bölüm. Selam Dallas. Duyduğuma göre dün gece acayip bir gösteri izlemişsin. Çıkan eleştirileri, yazıları da bıçak gibi keskin olmuş. Bu espriyi daha fazla tutamayacaktım içimde. Yaptım, kurtuldum. Komutandan talimat aldım. Sana oyun ekibinin ve tiyatro personelinin tam listesini ileteceğim. Listedekilerin tümünün geçmişinin incelenmesi, hepsiyle görüşülmesi gerekiyor. Richard Draco veya Arena Mansfield'la bir şekilde ilişkisi olan herkes buna dahil. Sana yardımcı olmak isterdim Dallas, fakat bugünlerde başımı kaşıyacak vaktim yok. Bizzat komutanın talimatı bu, diye yineledi iyi. İşi sana verdi, bana değil. Kahretsin. Feeney'in zaten asık suratı büsbütün buruştu, üzüntüsü ekranı kapladı. İyi, dedektifin elini tel tel olmuş pas rengi saçlarında gezdirişini seyretti. Kaç kişinin geçmişine bakılacak peki? Ufak rollerdeki oyuncular, figüranlar, teknik ekip, sanat birimi ve istisnai durumları da hesaba katarsak aşağı yukarı 400 kişi. Dallas, ne diyorsun? Mansfield'ı ben hallettim, yine de sen daha derin bir araştırma yapabilirsin. Bunu sevecenlikle değil, hınzırca söylemişti Eve. Adımları hafifledi. Hapishane bölümünden geçerek ilerledi. Peabody'yi gördü. Bir el hareketiyle yanına gelmesini söyledi. Whitney bu işe öncelik verilmesini, bir an önce halledilmesini istiyor. Saat 14'te basın toplantısı var. O zamana kadar ne bulabilirsen bana ilet. Ekipten istediğin kadar çok kişiyi yanına almakta serbestsin. Çok havalı değil mi? Bana uyar. Ben olay yerine geçiyorum, orada olacağım. Peabody sana listeyi en kısa zamanda iletecek. Özellikle cinsel münasebetlere dair bir şeyler var mı diye bak Feeney. Bakayım tabii ama benim yaşıma gelince o işlerde biraz köreliyor insan. Ha ha ha. Seks ve uyuşturucu. Ben artık evliyim. Bakalım başka kişilerde de benzer ilişkiler bulabilecek miyiz? Yine ararım seni. Eve iletişim cihazını cebine attı. Aşağıya aracını park ettiği kata indi. Peabody, tanık ve şüpheli listesini Feeney'e ulaştır. Geçmişleri araştırma işini EDB'nin başına atıyoruz. Harika. Peabody el bilgisayarını çıkardı, veri aktarımına başladı. O zaman McNabb mi görevlendirildi? Sormadım. Eve Peabody'ye ters ters baktı, başını salladı ve şifreyi tuşlayarak aracın kapısını açtı. Bir şeyler öğrenmek istiyorsun değil mi? Eve arabaya girdi, kontağı çevirdi. Ne diyorsun, anlamıyorum. Ben ve McNabb hakkında bir şeyler. Beni ilgilendirdiği kadarıyla sen ve McNabb diye bir şey yok. Benim felsefemde öyle bir şey mümkün değil. Benim yardımcım EDB'den kafayı güzel giyinmekle bozmuş adamın tekiyle tuhaf ilişkilere giremez. Evet, tuhaf bir ilişki gerçekten diye itiraf etti Peabody. Sonra da derin bir iç çekti. Bu konuda konuşmayacağız. Şimdi ilk adresi ver bana. Kenneth Stiles. Namı diğer Sir Wilfrid'e gidiyoruz. Park Caddesi numara 828. Bu arada yatakta hakikaten çok iyiyiz. Peabody, merak ediyordun ama hiç de bile. Ne var ki bunu söylediği anda irkildi Eve. Gözünün önünde Peabody ile McNabb'in keyifle oynaştığı, insanı rahatsız edecek kadar net bir manzara belirivermişti. Aklını işine ver. Aklımda bol bol yerim var. Peabody mutlu bir iç geçirmeyle arkasına yaslandı. Her şeye ayıracak yerim var. O halde biraz da Kenneth Stiles'a yer aç da bana bir özet geç. Emredersiniz. Peabody el bilgisayarını çıkardı. Kenneth Stiles, 56 yaşında, doğma büyüme New York City'li olan o nadir insanlardan. Şehir merkezinde doğmuş, orada büyümüş. Ailesi şov dünyasından kişiler. Sabıka kaydı yok. Orta öğrenimini evde özel öğretmenlerden almış, ayrıca tiyatro, sahne tasarımı, kostüm ve hitabet eğitimi de görmüş. Vay, karşımızda hakiki bir aktör var desene. Sahneye ilk defa 2 yaşındayken çıkmış. Adam bir çuval dolusu ödül almış, hep sahne işi yapmış, filmlerde hiç oynamamış. Bana kalırsa tam bir sanatçı mizacı vardır bu adamda. Muhtemelen asabi, inişli çıkışlı, duygusal biridir. Bize de eğlence çıktı desene. Peki bu oyundan önce Draco ile çalışmışlığı var mı? Birkaç kez çalışmış. İki defa da Mansfield'le. Son seferinde Londra'daki yapımda. Şu an bekar. Önceden iki defa evlenmiş. Bir defa da resmi olarak birlikte yaşadığı bir partneri olmuş. Hepsi de kadın. Eve etrafına bakındı. Park yeri arıyordu. Sonra bundan vazgeçti. Arabayı cadde üstündeki kent savaşları sonrası dönemde yapılmış binanın önüne çekti. Daha araçtan inmeye kalmadan üniformalı kapı görevlisi yanı başında bitti. ''Affedersiniz hanımefendi, buraya park etmek yasak. Burası özel bir alan. Bak bu da özel bir rozet. Kenneth Stiles'ı arıyorum. Bay Stiles 50. kattaki dairede oturuyor. Numara 5000. Danışma görevlisi size bilgi verecektir. Bayan, şuna bir baksana. Üstünde bayan mı yazıyor? İyi, kapı görevlisinin bakışlarını aşağıya, rozete indirmesini ve rozetteki unvanı okumasını bekledi. Kusura bakmayın teğmenim, ziyaretiniz sırasında aracınızı park ettireyim mi? Gideceğiniz zaman vale arabayı geri getirir. Teklifin çok hoş fakat eğer sana arabanın kodunu verirsem kendi kendimi tutuklamam icap eder. Araba burada kalacak. Eve, rozeti görünsün diye ön cebine astı ve binaya girdi. Kapı görevlisi hüzünlü gözlerini bezelye yeşili polis aracına dikmiş öylece kala kalmıştı. Adamın üzüntüsü hiç de boşuna değildi. Binanın lobisi son derece şık ve zarifti. Işıl ışıl parlayan pirinç kaplamalarla, bembeyaz çiçeklerle donatılmıştı. Yerler parlak siyah karolarla kaplıydı. Uzun beyaz bir bankonun gerisinde ince uzun bir kadın vardı. Kadın taburesine zarafetle oturmuştu. Yüzündeki nazik gülümsemeyle çevresine ışık saçıyordu. ''Günaydın, size nasıl yardımcı olabilirim?'' ''Kenneth Stiles.'' İyi, rozetini çıkardı, bankonun üzerine içi çiçek dolu vazonun yanına koydu. ''Bay Stiles, sizi bekliyor muydu acaba Teğmen Dallas?'' ''Bekliyordur umarım.'' ''Bir dakika lütfen.'' Yan tarafa Lincoln Central'in durduğu köşeye yöneldi. Yüzündeki gülümseme bir an olsun solmuyor ve sesi iyi programlanmış bir droid olduğunu belli edercesine her daim yumuşak halinden memnun havasını koruyordu. ''Günaydın Bay Stiles. Hemen Dallas ve kendisine eşlik eden bir şahıs lobideler. Sizi soruyorlar. Onları size yönlendireyim mi?'' Kısa bir sessizlik oldu. ''Teşekkürler. İyi günler efendim.'' Tekrar önüne döndü. Eliyle binanın doğu cephesindeki asansörleri gösterdi. ''En sağdaki araç size ayrıldı efendim. İyi günler dileriz.'' Eve, ''Ne demezsin. Ben de Rourke niye daha fazla droid kullanmıyor diye merak ederdim hep.'' dedi Peabody'ye. Beraberce siyah karolu bölümden geçerek ilerlediler. Şunun gibi bir tanesine rastlayınca nedenini anlıyor insan. Kibarlığın bu kadarı da fazla. Resmen korkutucu. Asansör 15. kata öyle hızlı çıkmıştı ki Eve'in midesi alt üst oldu. İnsanlar neden binaların lüks olma kriterini ne kadar yüksek olduğuyla ölçüyorlardı bir türlü anlamıyordu. Kapılar açıldığında onları başka bir droid bekliyordu. Size'ın servis robotlarından biri olsa gerek diye düşündü Eve. Bu robot öyle yalın düz bir tarzda yaratılmış, öyle resmi giysilere büründürülmüştü ki Somerset denen yaratık bile bunun yanında hırpani bir evsiz gibi kalırdı. Droid'in kır saçları geriye doğru güzelce taranmıştı. Gür bıyığı, ince, kemikli yüzünde ilk göze çarpan şeydi. Hafif bol siyah pantolonu, uzun ceketinin siyahı, eldivenlerinin kar beyazı rengiyle dengelenmişti. Robot eğilerek selam verdi. Sonra kırık sesi ağdalı aksanıyla konuşmaya başladı. ''Teğmen Dallas ve Memure Hanım, Bay Stiles sizi şimdi kabul edecek. Bu taraftan lütfen.'' Eve ve Peabody, droidin peşine takılarak koridorun sonundaki daireye açılan çift kanatlı kapıya yöneldi. İçeri girdiklerinde Eve'in gözüne ilk çarpan şey, New York'un vızır vızır gökyüzü trafiğini gözler önüne seren cam duvar oldu. Size'ın mahremiyet ekranını devreye sokmuş olmasını yeğlerdi aslında. Odaya adeta bir renk cümbüşü hakimdi. U şeklindeki geniş sohbet bölümü, yakutlar, zümrütler, safirlerle bezenmişti. Tam ortada beyaz, mermer bir havuz yer alıyordu. İri süs balıkları, havuzdaki zambakların arasından süzülerek daireler çize çize yüzüyorlardı. Dalları meyvelerle dolu, minik portakal, limon ağaçlarıyla dolu, adeta bir ormanı andıran bahçe bölümünden buram buram turunçgil kokuları yükseliyordu. Yerdeki acayip geometrik desenler, Yakından bakınca akla hayale gelmedik pozisyonlarda çiftleşmekte olan çıplak bedenlerin yer aldığı erotik bir toplu seks tasvirine dönüşüyordu. Eve, mavi göğüslerin, yeşil penislerin arasından geçe geçe Size'ın safran rengi tozluklarıyla oturduğu, aslında düpedüz poz verdiği bölüme vardı. Neymiş ama? Size gülümsedi. Köşeli, sert yüzünden beklenmeyecek ölçüde tatlı bir ifadeye büründü. Renksiz bir hayatın ne anlamı var, değil mi? Başlamadan önce içecek bir şey alır mıydınız? Hayır, teşekkürler. Gidebilirsin, Walter. Droidi bir el işaretiyle uzaklaştırdı. Eve yer gösterdi. Bunun sizin için sıradan bir iş olduğunun farkındayım, Teğmen Dallas. Fakat benim için hem yepyeni hem de itiraf edeyim, epey heyecan verici bir deneyim. Rol arkadaşınızın gözlerinizin önünde öldürülmesi size heyecan verici mi geliyor? İlk sarsılmadan sonra evet. Cinayeti heyecan verici, büyüleyici bulmak insan doğasında var. Haksız mıyım? Yoksa niye yüzyıllardır bunca ilgi çeksin? Koyu kahverengi gözleri kurnazca bakıyordu. Görüşmemiz sırasında istediğim mizaca bürünebilirdim. Gayet kabiliyetli bir oyuncuyumdur. Şu an perişan, asabi, korkmuş, kafası karışmış veya hüzne boğulmuş biri olarak karşınızda durabilirdim. Ama dürüst olmayı seçtim. Bu sözler Eve Carly Lansdowne'u anımsattı. Bu ara herkes pek dürüst. Kayda gir Peabody, dedi ve yerine oturdu. Oturur oturmaz yastıkların içine gömülüverdi Eve. İçinden söylene söylene doğruldu ve divanın ucuna ilişti. Dengesini sağladıktan sonra adama olayla ilgili adli verileri sıralayıp haklarını okudu. Haklarınızı anladınız mı Bay Stiles? Tabii, tabii anladım. Yine o tatlı gülümseme yüzünü kaplamıştı adamın. Metninizi gayet etkili ve havalı bir ifadeyle okuduğunuzu belirtmeden de geçemeyeceğim Teğmen'im. Öyle mi? Teşekkürler. Pekala, Richard Draco'yla yakınlık dereceniz neydi? İş arkadaşıydık. Yıllar içinde zaman zaman aynı yapımda rol aldığımız oldu. En sonda galasında dünkü tuhaf olaya şahit olduğumuz bu oyunda beraberdik. Bak sen diye düşündü Eve. Bu olay onu keyiflendiriyor. Hatta olaydan bahsetmekten zevk alıyor. Sorularına devam etti. Peki ya kişisel ilişkiniz? Öyle bir ilişkimiz var mıydı bilemiyorum doğrusu. Yani sizin kastettiğiniz manada bir ilişki. Aktörler genellikle eliyle ne manaya geldiği belirsiz bir jest yaptı. Bileğindeki alacalı bulacalı bileklik oynadı. Birbirinin cazibesine kapılırlar. Tencere yuvarlanır, kapağını bulur da diyebiliriz buna. Acınası bir banallikle hep birbirimizle evleniriz. Bu evliliklerin uzun ömürlü olduğuna 40 yılda bir rastlanır. Tıpkı aynı sahneyi paylaşanların geçici dostluklarında veya başka türlü yakınlaşmalarında olduğu gibi. Yine de onu uzun yıllardır tanıyordunuz. Tanıyordum elbette. Fakat hiçbir zaman, deyim yerindeyse, can ciğer dostlar olmadık. Aslına bakarsanız, adam duraksadı. Gözleri bileklikleri kadar parıltılı bakıyordu şimdi. Onu küçük görürdüm. Nefret ederdim ondan. Bana göre o sadece ve sadece adi, aşağılık bir yaratıktı. Böyle hissetmenizin belirli bir nedeni var mıydı? Dünya kadar nedeni vardı. Size öne doğru eğilerek yakınlaştı, karşısındakine güven vermek istiyor gibiydi. Bencil, dünyanın kendi etrafında döndüğünü sanan, kaba küstah bir adamdı Richard. Tüm bu kötü özelliklerini hoş görebilirdim aslında, hatta takdir de edebilirdim. Zira biz oyuncular işimizi yapabilmek için bir parça kendini beğenmişliğe, kibre ihtiyaç duyarız. Ne var ki Richard'ın kendini beğenmişliğinde bariz bir ruh kötülüğü vardı. İnsanları kullanıp atan biriydi o. Kalpleri, ruhları ezmekten apaçık zevk alırdı. Ölümüne karşı en ufak bir üzüntü duymuyorum içimde. Benim üzüldüğüm, bu ölümün çok kötü bir zamanlamayla işlenen bir cinayetin eseri olması. Neden? Oyun şahaneydi. Rolümü de büyük bir zevkle oynuyordum. Bu hadise oyunun tümden iptal edilmesine, olmadığı ertelenmesine neden olacak şimdi. Bu hiç de işime gelmiyor. Oyunun reklamı olacak ama hem de büyük bir reklam. Bunun da size hiçbir zararı dokunmaz. Stiles parmağını çenesinden aşağıya kaydırarak gezdirdi. Dokunmaz elbet. Sonra oyun tekrar sahnelendiğinde de her gece kapalı gişe oynayacaksınız. Tabii, o da var. O halde Drakon'un böyle çarpıcı bir biçimde herkesin ortasında öldürülmesi bazı yönleriyle sizin lehinize bir şey. Zekice, diye mırıldandı Stiles. Eve daha da dikkatli bakıyordu şimdi. Zekice düşünülmüş bir fikir bu. Oyun içinde oyunla karşı karşıyayız Teğmen. Siz de bayağı güzel yazıyorsunuz bu oyunu. Sahte bıçağa erişebilen kişilerden biriydiniz. Bıçağı gerçeğiyle değiştirecek kadar vaktiniz de vardı. Vardı herhalde. Vay canına, şu işe bak. Sanki edindiği yeni bir bilgiyi hafızasına işliyormuş gibi gözlerini üst üste kırpıştırdı. Bir zanlıyım demek. Aman ne eğlenceli. Halbuki tanıkların arasında olduğumu sanıyordum. Evet tabii, dediğiniz şeyi yapma imkanım vardı sanırım. Ama bunu yapmam için öyle esaslı bir neden yoktu ortada. Demin kayda geçen ifadenizde Richard Draco'dan nefret ettiğinizi belirttiniz. Ah sevgili Teğmenciğim, eğer sevmediğim herkesi öldürmeye kalksaydım o sahne cesetten geçilmezdi, inanın. Yalnız şu da var, Richard'dan şahsi olarak ne kadar haz etmiyordumsa da yeteneğine hayrandım. Eşine az rastlanır bir sanatçıydı o. Kendisiyle yine çalışmamın tek nedeni de buydu zaten. Dünya iğrenç, dar kafalı bir adamdan kurtulmuş olabilir ama tiyatro dünyası da en parlak yeteneklerinden birini yitirmiş oldu. Tabii sizin de en dişli rakiplerinizden biri ortadan kalktı. Stiles'ın kaşları havaya kalktı. Yok canım, Richard'la tarzlarımız çok farklıydı. Aynı rolü kapmak için rekabet ettiğimizi hiç anımsamıyorum. Eve başını salladı. Stiles'ın bu söylediğinin doğru olup olmadığını kontrol etmek zor olmasa gerekti. Taktik değiştirdi. Arena Mansfield'le nasıl bir ilişkiniz vardı? Arena arkadaşım olur. Bir kadın ve bir iş arkadaşı olarak beğenirim onu. Stiles bakışlarını yere indirdi. Başını iki yana salladı. Bu tiyatro işleri onu çok zorluyor. İçten içe çok kırılgan bir insandır Arena. Umarım bu dediğimi dikkate alırsınız. Stiles'ın şimdi iyice kararan, hafiften kızgınlık belirtileri taşıyan gözleri Eve'inkilere çevrildi yine. Birileri onu çok fena kullandı. Şunu çok net ifade edeyim Teğmenim. Eğer Richard Draco'yu öldürmeyi kafama koysaydım, bunu dostlarımı işin içine sokmadan, bulaştırmadan yapmanın bir yolunu bulurdum. Dün gece o sahnede bir değil iki kurban vardı. Arena'nın halini düşündükçe yüreğim sızlıyor. Çakalın teki diye mırıldandı Eve. Aşağı lobi katına iniyorlardı. İşini bilen, kafası çalışan, kendini dev aynasında gören bir adam. Oyunculardan en deneyimlisi o. Tiyatro alemini avucunun içi gibi biliyor. Eğer hakikaten Mansfield'ın dostuysa, kadına tuzak kurar ve Draco'yu öldüren oymuş gibi gösterir mi? Soyunma odasına bıçağı koyan o olabilir mi? Neden olmasın? Eve binadan çıkarken kapı görevlisine doğru alaycı şekilde sırıttı. Çok teatral. Kaydı başa alıp olayı tekrar gözden geçirince bir bakıyorsun ki tuzağın tuzak olduğu apaçık ortada. Yani arabaya bindi, parmaklarını direksiyona vurarak düşündü. Yüzü asılmıştı. O tezgahı kim kurduysa bizim bıçağı bulmamızı istedi. Bıçağın şüpheleri Mansfield'ın üstüne çekmek için konduğunu anlamamızı ve fark etmemizi istedi. Yoksa tek kelimeyle aptalca bir tuzak olurdu bu. Halbuki bu cinayeti işleyen kişinin aptallıkla uzaktan yakından alakası yok. Sahne arkasında görev alıp da böyle bir şeyi yapabilecek kimler var bilmek istiyorum. Bakalım oyunda teknik işlerle ilgilenmek zorunda kalıp da hayalleri suya düşen kaç tane oyuncu varmış? Eve arabayı kaldırımdan uzaklaştırdı. Peabody'ye, topu Feeney'e at, o ilgilensin diye talimat verdi. Araç linkini çalıştırarak morgla bağlantı kurdu. Adli tıp biriminin otopsi şefi Morse ekranda belirdi. Gür saçlarını geriye doğru düzgünce taramıştı. Sağ kulağında bir altın bir de gümüş halka küpe vardı. Ben de aramanı bekliyordum Dallas. Malum siz polislere elini veren kolunu kaptırır. Biz de doktorlara bayılıyorduk sanki. Söyle bakalım, Draco ile ilgili neler buldunuz? Öldüğüne şüphe yok bir kere. Morse hafifçe gülümsedi. Kalbe isabet eden tek bir bıçak darbesiyle iş çabucak temizce halledilmiş. Başka bir yara veya incinmeye rastlamadım. Bedenini şekillendirmek için yıllar boyu muazzam estetik operasyonlar yaptırmış. Yakın zamanda da karın bölgesini incelttirmiş. Bana kalırsa işlemi yapan uzman işinin ehliymiş. Lazer izleri o kadar küçük ki. Karaciğerinin durumundan rehabilitasyona girdiği anlaşılıyor. Bu adam sağlam içiciymiş. Kendine gelmek için en az bir kez tedavi görmüş olmalı. Üstüne üstlük öldüğü sırada bünyesinde bir uyuşturucu kokteyli geziniyormuş. Egzotika, zinc ve azıcık da Zeus'tan oluşan bir karışım. Bunun üstüne iki bardak sek viskiyi de yuvarlamış. Ne karışım ama! Ya ne demezsin, adam ciddi ciddi bağımlıymış. Ama vücudunu şekle soksun diye para dökmeyi de sürdürüyormuş. Bu tür bağımlılıklar önünde sonunda insanın bünyesini iflas ettirir. Gel gör ki bu haldeyken dahi önünde rahat rahat 20 yılı daha varmış. Artık yok ama. Teşekkürler Morse. Acaba oyun tekrar sahnelendiği zaman bana bilet ayarlayabilir misin? Ne de olsa içeriden tanıdığın var diyerek göz kırptı Morse. Eve hafifçe iç geçirdi. Elimden geleni yaparım. 7. ayrımın sonu. Sayfa 68. Devamı 8. ayrımda.